Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı günler değerli dinleyiciler. Ben Deniz Ahmet Taş getiren bir İslam'dan Hayata Ölçüler programında daha birlikteyiz. Muhterem Nurettin Yıldız hocamla. Hocam hoş geldiniz.
Hoş buldum, teşekkür ederim.
Nasılsınız? Afiyetlesiniz inşallah.
Elhamdülillah.
Allah afiyet versin inşallah. Hocam bugün din ve insan ilişkisi üzerine konuşsak diye düşünüyorum. Bazen o konularda da kafa karışıklığı yaşanıyor. Yani din insan için ne anlam taşıyor? Ne kadar hayati bir mahiyet arz ediyor? İnsanın varoluşu mesela din olmadan da bir insan tasavvur edilebilir mi? Din zamanla insanın hayatında azalır, ortadan kalkar mı gibi bir takım şeyler de var. Yani insan ölçüsünü kendisi bulsun. Niye işte gökten gelen bir takım şeylerle insan hayatını düzenlesin ki gibi. Hatta daha böyle radikal bir takım şeyler de seslendiriliyor, ifade ediliyor. Hani din insan ilişkisini sanki yeniden belirlemek lazım, yeniden ifadelendirmek lazım gibi düşünüyorum. Yani isterseniz bugün o konu üzerinde bir sohbet yapalım.
İnşallah. Şöyle başlayabiliriz. Allah-u Teala'nın yarattığı insan olarak biz orta yerde ama sağa ve sola kayma kabiliyetiyle yaratıldık. Yani Allah-u Teala hayrı ve şerri ilham ettiğini insana, iki yolu da gösterdiğini, ondan sonra yürümesini emrettiğini özet olarak söyleyecek olursak Kur'an-ı Kerim'de beyan ediyor. Yani bir insan yaratılıyor. Bu insan esfeli safilin dediğimiz en batak noktaya da düşebilir. Allah-u Teala'nın kulluğunda en takva, en iyi noktaya da yükselebilir. Her insanın yaratılışında bu meziyet, yani sağa ve sola ya da hayra ve şerre kayma meziyeti her insanda var. Önünde de uzun bir maraton var insanın. Din bu maratonda insanın yürüyeceği güzergahı belirleme kılavuzudur. Eğer din olmazsa insan tek başına hayrı bulamaz. Ya da hayır dediği şeyi insan hayır olarak belirlese bile o hayır olmayabilir. Muhakkak insana birilerinin bir yön göstermesi lazım. O birileri her şeyden önce iblistir. O yön gösteriyor. Ama cehenneme gidiyor gösterdiği bütün yönler.
Evet.
Nefistir. Nefis var. O da kolay kolay hayrı göstermiyor.
İnsanın içindeki arzu, heva.
Arzular, hevesler.
Evet.
Yani yaratılışımızda bizim...
O da ben merkezci oluyor değil mi hocam?
Yani eğer insan...
Kendine yontuyor. Evet.
İnsan tamamen salınırsa ilk yapacağı şey insanın kendisini ilahlaştırmaktır.
Evet.
Yani ilah gibi görmesi insanın kendisini söz konusu o noktada. Onun için din birey olarak insanın Allah'ı bulması, cenneti bulması, hayır dediğimiz yönde insanın yürümesini sağlayacak. Bir de bütün insanların birbirini parçalamaması için din ortaya bir hakikat çıkaracak, toplum güzelliği çıkaracak.
Onu soracaktım demin. Yani diyelim hayır diye bir dert olmasa, yani kural koymasak, yani değil mi? Bir kural koymasak hiç insan için olmaz mı hocam yani?
Eğer
ona da cevap vermek lazım.
Tek başına insanlığın mesela 100 insanın bir arada tutulduğu bir ortamda bunların Yani bir şey oluşturmaları mümkün değil. İlla bir müeyyide olacak, bir yön gösterme olacak. Neden? İnsanın bireysel menfaatleri başkalarıyla kesiştir sürekli. Yani mesela aynı saatte uyumaz insanlar. Birinin uyuduğu saatte öbürü uyanık kalmak ister.
Ya da bir ekmeği paylaşmak.
Ya da sonunda paylaştığın ekmekte birisinin hissesi olacak.
Evet.
Yani hayatın neresinden tutarsak tutalım, insanlar bir arada huzur içinde durabilmeleri için bir müeyyide gerekiyor, bir kurallar gerekiyor. Bu kuralları ya insanlar büyük katliamlardan sonra koyacaklar ve silahla bunu dayatacaklar, ya da Allah esastan bunu koyacak. İnsanlar buna uyarak birbirleriyle uyumlu geçinecekler. Yani din sadece insanların sonunda cennete gidecekleri bir dindarlık için değildir. Sonunda cennete gidecekleri bir dindarlık da var. Aynı şekilde insanların kendi aralarında da insani yaşayabilmeleri için. Yani hayvani,
birbirini yemeden
hayvani duygulardan arınmış olarak yaşayabilmeleri için de din gerekiyor. Bu din ihtiyacını insan inkar etmiyor zaten ama kendisi koymaya kalkıyor.
Evet.
Yani yüzlerce uyduruk din var mesela. Adı din bunların. Kendisi din değil. Neden? Bir önceki ölmüş birisinin koyduğu kurallar bunlar.
Evet.
Din koymuş, kendisi ölüp gitmiş.
Bir de şu var mı hocam? Yani insanın hani yaratılmışlığı sanki göz ardı ediliyor. Yani insan durup dururken var oldu. Yani yaratılmışlığı inkar edilince, yani Allah Celle Celaluhu o yok farz ediliyor. Dolayısıyla insanın Allah'ın iradesiyle geldiği ve bir yeryüzüne geliş maksadı olduğu, değil mi? Ondan sonra onun hesabını soracağı gibi bir hani mekanizmayı da yok farz etmek gerekiyor.
Şimdi gelenekleştirilmiş bir takım kuralları din diye insanlar oturtabilirler ama kimse kimsenin boyunduruğuna girmek de istemez aslında.
Evet.
Yani mesela işte Hindistan'da beşeri kimlikli bir din, uyduruk bir din diyelim. Çoluk çocuk ona itaat ettirilir ama orada o zeminden çıktığı yerde kaybeder o. O frekans alanının dışına çıktığında onu yok sayacaktır. Din Allah'ın olmalı. Yani insanı yaratanın olmalı diyoruz. Neden? Çünkü insanın önünde boyun eğeceği gücün bir oranı vardır.
Evet.
Yani bunu toplumun örfü, uygulaması, benimsemesiyle bir noktaya kadar götürebilirsiniz. Zaten o da herkesin hoşuna gidecek standartlardadır muhakkak. Yani ne diyor mesela? Ganj Nehri'nde gidip yıkan diyor. Evet. Zaten bunda bir sıkıntı yok. Gidip yıkanıyorsun. Ama her gün 5 defa abdest al, çok yüksek bir emir. Bu ancak Allah'ın hatırı için ya da Celle Celaluhu cehenneminden korktuğu için, cehennemine iştiyak ettiği için insanın yapabileceği bir şey.
Cennetine
iştiyak ettiği için, cehenneminden korktuğu için yapacağı bir şeydir. Yani Allah'ın din koyması, Allah'ı temsil ettiği için, insan da zafiyeti itibariyle mesafesi ölçülemeyecek çapta büyük bir mesafe olduğu için Allah ile insan arasında, Allah'ın dinine itaat eden insanla da insanların oluşturduğu dine itaat eden insan arasında bu fark vardır.
Şöyle de bir soru sorulabilir hocam. Mesela Allah yarattı. Ya din koymasaydı gibi bir mantık olabilir mi?
Allah yarattı, din koymasaydı yaratmazdı. Niye yarattı? Çünkü yaratmanın gerekçesini Kur'an açıklıyor.
Evet.
Cinler ve insanlar. Yani sadece insanlar da değil, ibadet etsinler diye yarattık buyuruyor.
Evet.
Başka bir gerekçesi yok. Yani dünyada hayat olsun, zevk olsun, insanlar mutluluk yaşasın gibi bir felsefeyle yaratılmış değil insan. Tam aksine yaratılışın ana gayesi ibadet etmektir. Yani bu ibadet de namaz değil tek başına şüphesiz. Yani bütün Allah'ın emrettiği şeylere teslim olmaya ibadet diyoruz biz.
Bir de o şey ayet var değil mi hocam? Ellezî halekal mevte vel hayâte liyebluvekum eyyüküm ahsenu amelâ.
Bu hangimizin daha güzel iş yapacağını görmek istiyor Allah. Yani ashab-ı kiramı mesela önümüze koydu Allah. Bakın bunlar güzel Müslümanlardılar. Haydi bir hedef olarak ta Ebu Bekir radıyallahu anh'tan başlayan bir liste var önümüzde. Sadakatta, ibadette, teslimiyette, infakta, her şeyde bir yarış içindeyiz. Hangimiz daha güzel yapacağız? Bunun için de yardımlaşacaksınız buyuruyor. Takvada yardımlaşın diyor Allah'a yapılacak, Allah için yapılacak işlerde. Dinin sahibinin Allah olması ne anlama geliyor? Dinin büyüklüğünün de o şekilde algılanması anlamına geliyor. Onun için biz haşa Allah-u Teala'ya, yani iyi anlaşılsın diye demek zorundayım, yoksa örneği bile verilemez şey bu, dil uzatabilir mi Müslüman? Yani Allah-u Teala'ya, yani Müslüman olmayan bile uzatmaz aslında. Yani evet. Allah'a dil uzatılmaz. Din Allah'ınsa o dine de söz uzatılmaz o zaman. O dine de bir şey söyleyemez. Neden? Allah'ın dini Allah demektir Celle Celaluhu. Kullarla ilgili bir şey değil bu. Kul sadece teslim olmak ve o sayede cenneti kazanmak için mümin olmuş, o dine girmiştir. Binaenaleyh dinin Allah'ın olmasının getirdiği doğal bir sonuç var. Allah neyse kulun gözünde, insanın gözünde, Allah'ın dini de odur.
Evet.
Yani mesela Allah'ı Celle Celaluhu 1000 değerlendirme yaptığımızda 1000 üzerinden gören birisi Allah'ın dinini 999 göremez. O da 1000 olmalı.
Evet.
Bu bir iman sorunu olur o zaman. Ya Allah'a imanda sorun var, ya da Allah'ın dinine teslim olmakta bir sorun var denebilir.
Orada acaba nasıl tahlil edebiliriz? İnsanların yani Allah'a iman ettiğini söyledikten sonra mesela dinle daha sorgulayıcı bir ilişkiye girebiliyor. Bir takım bu bilgisizlik sonucu mudur? Yoksa
dileriz bilgisizlik sonucu.
Allah Teala ile ilgili inançta da mı sorunlar söz konusu?
Şimdi bunun en kolayı bu Allah'a iman ettiğini söylediği halde dine sorgulama yapabilen bir insandaki yani en son sonuç, göze çarpacak sonuç o imandaki arızadır. Yani tam inanıyor Allah'a, Allah'ın dinine eksik inanıyor olamaz. O zaman Allah'a hayali bir noktadan, işte bir düşünce tarzı olarak o takılmış kalmıştır o noktaya. İman değildir onun imanı. Mesela ashab-ı kiram zamanından örnek verecek olursak, Hucurat suresindeki meşhur evet. ayette insanlar yeni yeni tabii geliyorlar. Bakıyorlar ki bir kitlesel dönüşüm var. Bu dönüşümü ayak uyduruyorlar.
Evet.
Ama aslında iman dönüşümü yok.
Ve galetil arabu amenna.
Biz iman ettik diyorlar.
Evet.
Ama iman etmiş olmuyorlar. Dönüşümle beraber İslam toplumuna, Medine'ye yerleşiyorlar.
Evet.
Allah onlara ne cevap veriyor? Biz iman ettik demeyin siz.
Evet.
Ne deyin? Müslüman olduk. Yani toplumsal bir görüntü sergiliyoruz.
Ben şöyle diyorum. İslam dairesine girdik. Bir daireye
girdik ama hala bizim kimlik kayıt numaramız yok.
Evet.
Tescil edilmedik henüz.
İman nüfuz etmedi kalplere.
Yerleşmemiş.
Diyor. Ayette öyle.
Ayet öyle.
14. ayet. Evet.
Dolayısıyla ortada büyük bir gerçek var. Nedir o gerçek? Allah'a iman etmek görüntüden ibaret değil. O görüntüyü onlar sağlamış ki Müslüman olduk deyin diyorlar.
Evet.
Yani Medine'ye geldik. Herkes Muhammed Aleyhisselam'a gidiyor. Biz de gittik. İşte el öpüyor, el alıyor. Aldık el, konuştuk. Gibi olmuş onların durumu. Sonra onlar iman ettiler. Bu ikaz onlara yaradı. Ayrı bir mesele. Ama demek ki Allah'a imanımız bizim %100 olduğu zaman dinine bağlılığımızın da %100 olması gerekiyor.
Burada şöyle bir soru da genelde tartışılır hocam. Yani dine bir bütün olarak %100 bağlıyım diyebilir insanlar. Ama dinin yani ölçülerine geldiğinde, dinle ilgili düzenlemelere geldiğinde deniyor ki burada bir yorum farkı ortaya çıkar. Yorum farkı ortaya çıkar. Dolayısıyla yorum farklarını biz dine bağlılığın zaafı veya gücü gibi görmemek lazım gibi bir...
Şimdi din Kur'an'dan ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den oluşuyor.
Evet.
Yani ana trafomuz bizim Kur'an. Evet. Oradan elektrik alıyoruz.
Evet.
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, oradan elektrik alıyoruz. Mesela faiz haramdır.
Evet.
Bu kelime ne tartışılabilir, ne konuşulabilir, ne itiraz edilebilir bir kelime. Bir insanın ben Allah'a inanmıyorum haşa demesiyle faiz haram değildir demesi aynı şeydir.
Evet.
Bu olmaz.
Evet.
Neden? Çünkü Allah-u Teala çok açık, hiçbir yoruma yer bırakmayacak şekilde faiz haramdır buyurmuştur.
Evet.
O kadar da bunu kat'i söylemiştir ki Allah'la savaşmaktır bu demiştir.
Evet, Kur'an'da o ifade geçiyor değil
tabii
mi?
Tabii. Yani faize devam edenler Allah'la savaşıyorlar diyor.
Kabirden şeytan çarpmış gibi kalkarlar diyor.
Evet. Şimdi çok güzel bir örnek üzerinden soralım. Son dönemlerde bireysel emeklilik diye bir şey çıktı.
Evet.
Bu bireysel emeklilik sistemi faizdir dediğimiz zaman, yani bunda faiz var, haramdır dediğimiz zaman, o ilk söylediğimiz Allah'ımızın en büyük emri faiz haramdır sözüyle aynı değil bu kural. Neden? Çünkü faizin ne olduğu belli. Bireysel emeklilik işleminin faize %100 uyduğunu söylemek, alimlerin oturup onu iyice incelemesini gerektiriyor.
Mesela bu örnek tam uygun bir örnek hocam. Şimdi faiz haramdır
sözünde sorun olmaması
sorun,
lazım.
Sorun yok. Ama hangi şey faizdir?
Hangisi değildir
noktasında diyelim ki alimler bile ittifak etse, diyelim ki 100 tane alim dedi ki bu şudur. Bir başka alim de çıktı dedi ki hayır, orada şöyle bir illet var. O ona girmez dedi mesela. Böyle bir,
ki bunun yüzlerce örneği
de var. Evet.
Yani bireysel emeklilik 10 senelik bir şey.
Orada dine saygı, bağlılık nereye oturuyor?
Şimdi
mesela o 100 kişi, ya biz buna karar vermiştik aslında, bu yorum haklıdır diye şey yapmıştık. Öbür birisi şey yapıyor, dine saygısızlık yapıyor mu der. Ne olur orada?
Bu bir defa yabancı bir konu değil.
Evet.
Yani örneği ilk defa çıkmış bir konu değil.
Değil.
Şimdi şöyle konuşalım. 100 kişiyi biz alim hangi karakterle kabul ettik? Nesine alim dedik bunların?
Evet.
Bir defa ilimleri var.
Evet.
İki, bu ümmetin çocukları.
Evet.
Yani bir oryantalist değil mesela.
Evet.
Üç, takva ehli insanlar.
Evet.
Dört, işte hükümetin baskısıyla bunu söylediler. Abbasi halifesi emretti söylediler diye bir itham altında değiller.
Değiller.
Yani Abbasi halifeleri, Emevi halifesi bastırdı da onun için söyledi. Böyle bir şey yok. Evet. Sadrazamın emriyle söyledi diye bir ithamları yok. Bunlar bu açıdan tertemizler yani. Dolayısıyla mümin olarak ben inanıyorum ki onların alt katındaki bir talebe olarak, ilim talebesi, inanıyorum ki bunlar Allah rızası için böyle doğru gördüler.
Evet.
Böyle anladılar. Onlardan bir tanesi parazit durumda kalıyor. Ters duruyor onlara
evet.
karşı. Bunu ele alıyorum tekrar.
Evet.
Bu zat onların taşıdığı karakterleri taşıyor mu? Nasıl? Bir, ilim ehli mi?
Hı hı.
Mesela Ebu Hanife ve talebelerinin karşısında Şafii ve talebeleri var.
Evet.
Bu onların karakterinde birimi ilim. Evet. Bu da sabah namazını camide kılan biri olarak biliniyor mu? Evet. Bunu sadrazam çağırıp sen de bunlara karşı bu fetvaya çıkar dedi diye bir itham var mı? Yok.
Yok.
%100 onlardaki özellikler bunlar da, bu da, bu zatta da var.
Evet.
Değil mi?
Bu grupta da var. Ya da zatta var.
Genelde grup olur. Hı-hı. Gruba karşı grup olur. Ama bir kişi olduğunu kabul edelim. Evet. Velev bir kişi olduğunu kabul edelim. Bunda bu zatta bu da var. Dolayısıyla bu onların çıktığı noktadan çıkıyor. Nereden çıkıyor? Allah'ın dinini iyi anlayalımdan çıkıyor.
Güzel.
Bu da aynı noktadan çıkıyor.
Evet.
İşte rahmet dediğimiz şey bu.
Yani iki farklı içtihat olabilir.
Olması gerekiyor.
Ya, ve olmuş.
Hiçbiri peygamber değil bunların.
Evet. Evet.
Bunlar peygamber değiller.
Evet.
Ali radıyallahu anh gibi bir insana düşün. Evet. Yani Ali'yi düşün. Hadi Ömer gibi bir insanı düşün. Allah hepsinden razı olsun. Ömer'in karşısına çıkıp yanlış düşünüyorsun demiş.
Evet.
Bunun daha iyi bir örneği olur mu?
Ya evet. Evet.
Bu dinin muazzamlığını,
evet,
kıyamete kadar taşınılırlığını sağlıyor zaten.
Evet.
Şimdi biz ne yapıyoruz? Faiz haramdır kelimesine itirazı imandan çıkma kabul ediyoruz.
Evet.
Ama 100 kişi bu faizdir dedi. 2 kişi de çıktı. Hayır, siz yanlış düşünüyorsunuz. Bunun faiz olmaması gerekiyor. Bu fıkhın başka bölümünde ele alınmalı diyor.
Evet.
Mesela bu bireysel emeklilikte aynı şey var şu anda.
Evet.
Mevcut Diyanet İşleri Başkanlığı bunu çok sorunlu bir şey görmüyor.
Görmüyor.
Ama benim bildiğim başka hoca efendiler başka bir noktadan tıkanıyorlar. Bu uygun değil diyorlar.
Evet.
Yani bu ödeme ne zaman bitecek belli değil. Kaç paralık bir anlaşma yapılıyor belli değil. Bu bir sorun diyorlar.
Yani onlar da bir takım İslam fıkhının temel yaklaşımlarından yani, yola çıkıyor.
Zaten benim yani hoşuma gitmedi bu diyene biz alim kabul etmiyoruz.
Etmiyor,
ki.
Evet.
Bana Allah'ın kitabından bir şey diyecek.
Evet.
Peygamber Aleyhisselam'ın sözünden bir şey diyecek. Ümmetin önceki büyüklerinin bir şeysini söyleyecek bana, öyle keyif değerlendirmesi. Burada Nescafe yarışı yapmıyoruz ki biz, beğendiniz mi kıvamı nasıl diye. Haşa. Evet. Din bu.
Evet.
Böyle kafayla, kimsenin kafayla konuşma hakkı yok.
Evet.
Bir yerden nakil yapacak bana.
Ya Kur'an'a dayandıracak.
Bir şeye dayandıracak kendisi.
Resulullah Efendimiz'in sözlerine, hadislerine, uygulamasına.
Makul bir şekilde dayandıracak.
Dayandıracak.
Yani bir yön yordamı var bu işin.
Evet.
Gelişi güzel dayanmıyor bu. Bu...
O isterseniz orayı da biraz açalım. O makul şekilde dayandırılacak şeyi. Yani çünkü yani bazen de oluyor, herkes Kur'an adına konuşuyor. Herkes peygamberimiz adına konuşuyor. Yani ve sanki ana hükümleri de iptal ediyorlar. Devre gibi. Dışı bırakıyorlar gibi yani.
Şimdi mesela Allah-u Teala hepinize yaşama hakkı veriyor. İşte geçirin dünyada diyor, yiyin için diyor. Kur'an'ın talimatları bunlar. Diyelim ki bireysel emekliliği ben delillendirmeye çalışırken, Allah-u Teala yardımlaşın diyor. Bu bir yardımlaşma çeşidi. Allah-u Teala çoluk çocuğunuzun rızkını temin edin diyor. Bu bir rızık temin çeşidi dersem, bu makul bir şey değil. Bu vatandaşça bir söz, alimce bir söz değil.
Yani avam dili.
Avam dili bu. Yani sıradan bir söz bu.
Evet.
Ama fakih ne der?
Evet.
Bu devlet bir kural çıkardığında mesela, yani bunu ben böyle yorumlamıyorum. Bir kural çıkardığında.
Sistemi konuşuyor.
Sistemi konuşuyoruz. Bu direkt Allah'ın haramlarından biriyle sürtüşmüyorsa bir sıkıntı yok.
Evet.
Bu helaldir der. İkisi de aslında Kur'an'dan alıyor ama biri bir engel göremiyor. Mesela evet. Bireysel emeklilikte eğer örnek olarak konuşacaksak. Sonu, rakamları belli olmayan alışverişlerde sıkıntı var fıkıhta. Mesela ben sizden geliyorum, işte 100 kilo buğday alıyorum. 100 kilo buğday belli, kaç para ödeyeceğim?
Fiyatı mesela, belli.
Fiyatı belli değil, diyorsunuz ki öderdiğin zaman bakarız fiyatına. Bunu şeriatımız alışveriş kabul etmiyor. Neden?
Sonunda niza çıkacak çünkü.
İllet o ama... Evet. Asıl sorun bir
fiyat
alışverişte alacağın şey belli olacak.
Vereceğin
şey belli olacak.
Evet.
Belli olmadı mı burada bir sıkıntı var.
Evet.
Deniyor. Ama bu bir faiz değil. Faiz başka bir şey. Faiz başka bir şey.
Bu da başka bir dinin başka bir alanıyla ya ilgili.
Dinin sadece faiz yasağı yok ki.
Tabii.
Başka mı? Kurban keserken de böyle bir şey var.
Evet.
Niye kurban hisselerinde yani sen ciğerlerini alırsın ben dalağını alırım diye böyle bir taksimata niye razı olunulmuyor? 7 kişi kurban kestiği zaman. Bu sonra adamın gönlünün kalmasını gerektiriyor. Orada bu tartışma noktasını bitirin diyor dinimiz.
Evet.
Yani baştan tedbir almayı öğretiyor bize. Şimdi bir alimin bana göre bu şu noktaya takılıyor demesi bir belgelendirmedir.
Evet.
Neyi belgelendiriyor? Fukahanın yani alimlerin bütün hepsinin ittifak ettiği bir şey var. Efendimiz'den kaynaklanıyor bu da. Tartışma üretmeyecek bir alışveriş yapılmalıdır.
Evet.
Baştan tartışma üreteceği belli olan alışverişlerde sorun var. Çünkü mesela ben 100 kilo buğday sizden aldığım zaman buğdayın kilosu 3 liraydı. Şöyle oldu, böyle oldu, 2 liraya düştü. Satıcı bu farkı kapatacaksın, bu kadar düşeceğini tahmin etmiyordu diyecek.
Ya da 3,5 oldu.
3,5 oldu. 4 oldu.
4 oldu. Ya bu ben alırken 3'tü bu falan demeyeceksin.
Diyor muhakkak zaten. Hı,
diyor bu, insan tabii.
Bu işte mahkemeye gitmesi bilirkişiye havale edilmesini gerektiriyor bu sefer.
Evet.
Yani kavga zemini, huzursuzluk zeminini bile bile kabul etmiş oluyor Müslüman.
Evet.
Faiz bambaşka bir şey. Bu da bambaşka bir şey.
Evet.
Bunlardan bir yere dayandıran fakihin evet veya hayır demesi söz konusudur. Bunların ikisinin dediği de doğrudur. Neden? İkisi de gayret edip aslını ortaya çıkarmak istemektedirler. Eğer biz yok tek görüş olsun mesela sadece devletin ulemasının belirlediği olsun dersek ta Emevi günlerine döneriz. Yani 1000 sene İslam'ı geri götürürüz. Hayır ipin ucunu kaçıralım. Kim ne derse desin denirsen bu da bir terör çeşidi oluşturuyor.
Burayı da biraz açalım mı hocam? Devletin uleması bu zaman zaman gündeme geliyor. İşte Emevi, Abbasi döneminden şey yapıyorsunuz. Orada ne tür bir sıkıntı söz konusu olabilir?
Yani devletin dini kendisini ayakta tutmak için kullanmaya kalkması sonucunu götürüyor her şeyden evvel.
Evet.
Evet, devlet ve din ayrılması gerekmiyor. Ama bireyler kendilerini, devleti idare edenler, işte Abbasi halifesi, Emevi halifesi, din benim zaten. Ben olmasam din olmaz. Yeryüzünde Allah'ın gölgesiyim ben gibi bir ifade kullanıyorsa, 10 tane alim de, tabii sen Allah'ın gölgesisin yeryüzünde diyorsa, bunun bir faturası var. Bu fatura nedir? Hürriyetin kısıtlanmasıdır. Hürriyet yani belki sokakta herkese olacak, alime olmayacak. Halbuki Allah Celle Celaluhu Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem vefatında vahyi bitirdi. Onun yerine kendisine hakkıyla secde eden alim kullarının sürekli bir fikir kazanı kaynatmalarını istedi Allah. Böylece İslamiyet
Veresetül Enbiya
peygamberlerinin varisleri alimler.
Evet.
Sürekli hareketlilik olacak İslam düşüncesinde.
Hı hı, çok güzel.
Bu hareketlilik sayesinde İslam hiçbir asrın gerisinde kalmayacak.
Evet.
Ama siz bir kısmını sizden maaş almıyor diye kısmaya kalkarsanız bu ne demektir? Sadece resmiyete uygun konuşmalar olacak demektir. Resmiyete uygun konuşmalar olduğu zaman da İslam'ın çağları aşan büyüklüğü o çağa daraltılmış olur en iyi ihtimalle. En iyi ihtimalle bu ama. Daha evet. Geride götürülebilir İslam.
Daha şey olarak da yani bir devletin görüşü sanki İslam görüşü gibi donar kalır ya da devlet yönetenlerin çıkarı değil mi? Din tarafından onaylanan.
Şimdi bunun en büyük dört örneği dört mezhep imamımızdır.
Evet.
Allah onlardan razı olsun. Ebu Hanife rahmetullahi aleyhe bakıyoruz. Abbasi devletinin görüşlerini resmileştiren adam olmayı kabul etmemiş.
Etmediği için de
zindanlanmış.
Zindan, evet.
İmam Şafii'ye bakıyoruz Yemen'de aynı olayla valinin emrinde valiye hizmet eden biri olmayı kabul etmeyince kaçmak zorunda kalmış Yemen'den. Canını zor kurtarmış.
Canını zor, evet.
İmam Malik'e bakıyoruz. Sarayın, yani Harun Reşid'in sarayının talimatına uygun bir talak fetvası vermesi isteniyor.
Evet. Boşanma konusunda.
Boşanma konusunda. Reddediyor.
Evet.
Tartışmayı kabul etmiyor bu konuda. Kırbaçlanıyor.
Allah.
Yani
Allah.
Kırbaç şimdi, gençler bunu mecazi söylediğimi zannedecek. Bildiğiniz kırbaç.
Evet.
Yani kırbaç hayvana vurmak için saklanan kamçı demek değil mi?
Tabii.
Kırbaçlanıyor. Medine sokaklarında kırbaçlanıyor.
Allah Allah.
Omuzunun çıktığı söyleniyor yediği dayaklardan.
Evet.
Ve bunun en muhteşem örneği Ahmet bin Hanbel'dir. Allah ondan razı olsun. Nedir Ahmet bin Hanbel? Devlet felsefi bir şeye tutturmuş. Yani Kur'an mahluktur, değildir. Yani bugüne kadar bir gün gerekmemiş bir şey ya. Bu resmi ekolümüzdür bizim. Resmi düşüncemizdir.
İlan ediyor bunu.
İlan ediyor. Yani devlet ilan ediyor.
Evet.
Memun
demek. Memun değil mi?
Memunla başlayan. Ama ondan sonraki halifeler de buna karışıyorlar. Bu memunun kabul ettiği bu resmi görüşümüzdür dayatıyor. 5-10 alim de bundan ne zarar çıkacak, tamam ya, ne derseniz olsun diyor, dersine devam ediyor.
Evet.
Ahmet bin Hanbel ise rahmetullahi aleyh ve onun yanındaki işte Ahmet bin Mansur gibi birkaç kişi daha varlar. Çok kalabalık değiller ama. Bu nereden gerekti, niye böyle bir müdahale yapıyorsunuz ki siz diyor. Madem bir sakıncası olmayacak söylemeyin bunu diyor.
Evet.
Yok, söylememe, bizim bunu kabul etmememiz halinde sakınca oluşturacak kadar ciddi bir şeyse dine yenilik getirtiremezsiniz bana diyor. Ahmet bin Hanbel'in çektiği 20 yıla yakın bir işkence dönemi var. Bunun içinde hapis var, bunun içinde korkunç dayak faslı var. Ölümle tehdit var, asılanlar. Mesela Ahmet bin Mansur denen zat Ahmet bin Hanbel'in bir yaşta büyüğüdür üstelik, asılıyor. Ve cesedi 6 sene dar ağacında tutuluyor hocam. Dünyada Allah bunun örneği
Allah
yoktur.
Allah Allah.
6 sene dar ağacında tutuluyor cesedi.
Evet.
Sadece devletin dayattığı Kur'an mahluktur sözüne ashab-ı kiramın söylemediğini söyleyemem ben.
Evet, enteresan. Şimdi Kur'an mahlukturu bir devlet söylüyor.
İslam devleti söylüyor ama. Ya,
İslam devleti adına söyleniyor. Ve enteresan yani, hani devletin, İslam hüviyetinin bir yerde nasıl zulme dönüştüğünü de yani enteresan. Ya,
öbür taraftan mesela haşhaşiliğin temeli de o günlerde atılıyor. Yani
peki burada bir sorun görür müsünüz hocam? Yani devletin resmi işte İslam görüşü olması, devletin resmi İslam görüşünün olması ve bunu topluma dayatması nasıl bir durum ortaya çıkarıyor?
İslam yani devletini
buradan
şu
da çıkacak, şu da çıkacak da onun için yani şimdi İslam devleti diyoruz, değil mi?
Halifesi olan bir devlet.
Halifesi olan bir devlet diyoruz ama işte zulme zulüm yapıyor.
Yani nasıl, zulmün de bir haddi olur herhalde.
Haddi olur.
6 sene dar ağacında tutulur.
Ne bu yani? Sana? Ne hangi dinde var bu yani?
Ya bu
nasıl bir İslam devleti?
Elbiselerinle yani, çürümüş dar ağacında.
Soracağımız soru şey hocam, işte nasıl bir İslam devleti bu ki?
Buna rağmen inşallah ahirette İslam devletinin başındakiler olarak gelirler diye dua ediyoruz gene ama.
Evet.
Yani onların seviyesine düşmemek için gene dua ediyorum ben mesela.
Evet, evet.
Ama Ahmet bin Hanbel, Ahmet bin Mansur, bunlar çok okunmalı ve anlaşılmalı. Bu günleri bile anlamak için onları anlamak gerekiyor hocam.
Evet.
Mesela Kur'an mahluktur sözü, ben 58 yaşına geldim, 50 senedir rahledeyim. Hala ne olacak bunu söylemeyi bir türlü aklım bastıramıyor ama şeytan öyle bir kilitlemiş ki o noktaya. Yani Bağdat'ın tamamını öldürmeye hazırdı Memun.
Allah Allah.
Ahmet bin Hanbel gibi bir adamı yani kırbaçlarken nasıl ağlamadılar, nasıl vicdanları sızlamadı yani, hayret ya. Bu siyasete karışan birisi değil. Ticari bir yatırımı yok. Oturup Resulullah dedi ki sallallahu aleyhi ve sellem demekten başka bir özelliği yok. Ama toplum nezdinde muteber bir şahsiyet.
Yani buradan ben yeniden yani bir İslam devleti diye ortaya çıkıp...
Yalnız ben bir kayıt koyayım üstadım. Yani anayasasında laik yazan bir Türkiye değil bizim konuştuğumuz. O bambaşka bir şey. Yani şu anda bizim konuştuğumuz bu İslam devletidir. Bizans'a karşı ordu gönderen bir halifeyim ben diyen Harun Reşid'in devletini konuşuyoruz biz. Yani laik ülke şartları bambaşka. Onu da buna yamayacağımız nokta olur. Yani ama daha farklı bir seviyede o. Yani oradaki, Ahmet bin Hanbel'in hadis kitabını yazdığı bir devlette bu oluyor.
Tamam da hocam, yani ben orada da sorun var gibi geliyor bana. Yani onu sizden şey yapmak istiyorum. Yani,
o noktadan önce bunu izah edelim diyorum.
Tamam
ben.
Bunu izah edelim. Laik devletten böyle bir şey beklemiyoruz.
Beklemememiz
o, gerekiyor. O laik devletin dinle ilişkisi başka bir kategori. Değil mi?
Elbette,
başka bir kategori. Ama ben İslam devletiyim diyenin dinle ilişkisi de başka bir kategori.
Evet, afet burada zaten. Ha,
onu konuşmak lazım. Yani orada ne tür problemler çıkabilir?
O problem ne biliyor musunuz hocam? Evet. Memun denen adam, Harun evet. Reşid'in oğlu. Bir de bak, kardeş katili bu adam. Abisini öldürmüş. Evet. İktidarda durabilmek için. Gözü dönmüşlüğü abisini öldürdüğünden belli. Yani abisini öldürdüğüne göre gözü dönmüş bir adam bu. Gerekçesi işte isyan etti bana, neyse yani. Bu mevcut bir meşru yönetimi devirmek için abisini öldürmüş ve onun tahtına oturmuş birisi. Bir defa yani başta bulunuşunda meşruiyet sorunu var. Onca Müslümanlığına rağmen, ki bunların her halükarda hocam Müslümanlığını konuşmamız caiz değil. Müslüman bunlar çünkü. İmanlarında bir sorun yok. Mesela memun alim adamdır üstelik. Okumuş, yazmış, bir miktar felsefede bilen birisidir memun. Buna rağmen gözü dönünce yapmayacağı yok.
Evet.
Dolayısıyla bu memun...
Darül Hikme'yi de...
Yok, çok çalışmaları var. Evet. Yani bu olayı olmasa, abisini öldürmese Harun Reşit'ten fazla anılacak birisidir.
Evet.
Ayet biliyor, hadis biliyor. Fakat bir sorun var. Din dahil her şey emrimde olacak.
İşte şey, yani bence de asıl sorun o hocam. Yani o küçük bir sorun değil.
Değil tabii.
Yani şöyle bir soruyu getiriyor benim aklıma. Yani ben İslam devletiyim diyen bir devlet hangi durumda bu özelliğini kaybeder? Yani bunu şu dönemde kaybeder, sonra geri alır ya da bir kere buna ilan etti mi artık içinde zulüm de olsa bu hep böyle devam eder
olur mu?
Gibi Allah, midir?
Allah'ın yani? Rızası zulümden yana olur mu?
Olur
hiç?
Mu? Evet.
Hiç öyle bir şey olur mu? Şimdi Ahmet bin Hanbel evet. O günlerde 45 yaşlarında birisi.
Evet.
Beğenmiyorsan beğenme bizim görüşümüzü. Niye demiyorsun ki bu adama sen?
Evet.
Neden? Sen bir görüşe saplanmışsın. Bu görüşü senden önceki ashab-ı kiram, selef-i salih'in hiçbirisi kullanmamış. İmanın esaslarından değil. Hadislerde geçmiyor. Bir teori çıkmış ortaya. O teoriye alimleri de bağlamak istiyorsun. Ahmet bin Hanbel katılmadıysa katılmasın. Niye diyemiyorsun? Çünkü Ahmet bin Hanbel bir kıymet. Toplum itibar ediyor. Bu toplumun içinde senin bazı görüşlerine itiraz edilebilirliğe izin veriyor. Yarın vergi toplarken de bu karşına çıkacak senin. Yani Müslümanlara şu işi yapın dediğin zaman ya da şu binayı buraya yapın dediğin zaman karşına çıkacak bu diye endişe ediyorsun. Ve bir alimi bir hırsızla aynı zindana koyuyorsun bu yüzden.
Hocam o Kur'an mahluktur ifadesi, yani o güne kadar olmamış bir ifadeyi seslendirmek aslında bir travma.
Yani, elbette.
Yani Kur'an'la bizim Kur'an'a bakışımız yönünden bir travma. Yani onu da kendi, yani böyle şey değil bence. Yani o konuda
değil.
Israr etmesi falan, yani durup dururken ısrar etmesi de masum bir şey değil.
Asla
yani.
Asla değil. Evet. Ama yani sen bu böyle bir deliliğe yakalandın, başkasını zorlama, bırak kültürün buna çeksin insanları.
Evet.
Yani yay zamana herkes inansın. Kırbaçla bir insana düşünmesi emredilemez ki.
Evet.
Bu şunu gösteriyor. İslam devleti de olsa zulüm zulümdür.
Evet.
Kıyamet günü hep kafirlerin mi hesabı görülecek? Kafirlere hesap görülmeyecek zaten kıyamet günü.
Evet.
Tepeden gidecek onlar. Mümine hesap sorulacak. Ömer bin Hattab'ın adaletiyle girdiği cennete, bunlar bu zulümle girecek halleri yok herhalde.
Evet.
Yani bu fark orada görülecek, ama alimlere dayatma yapılmasına örnek verdik biz bunu.
Hı hı, evet.
Bu dayatmada yani Allah razı olur mu bundan sormuyor. Bilakis İslam'ın şartı haline getiriyorsun bunu. O zaman biz İslam devletinde yani Memun'dan Memun'u esas alarak, yani o dönem Harun Reşid'in oğlu Memun'u esas alarak söylüyoruz ki İslam'ın temelleri var. Nedir bunlar? Namazdan, oruçtan bildiğimiz iman esasları. İslam devleti bunları koruyacak.
Evet.
Bunlara taarruza karşı cihat ilan edecek yeri geliyorsa. Ama alimlerin ürettikleri fikirleri, alimlerin mezheplerini, alimlerin içtihatlarını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i korur gibi koruduğu zaman zulmetmiş olur. Hürriyet sağlayacak. Yeter ki Kur'an'ımıza dil uzatılmasın. Peygamber aleyhisselam efendimize dil uzatılmasın. Ashab-ı kirama dil uzatılmasın. Ondan sonraki nesilleri yok kabul etmeyelim. Mesela Ebu Hanife rahmetullahi aleyh niye zora sürülmüş, kırbaçlanmıştır? Sanki teamüllere aykırı bir iş yapıyormuş gibi kabul edilmiştir. Yani nedir teamül? Bilmiyorum de git. Ebu Hanife bilmiyorum dememiş. Kafa yormuş. Bu böyle olmalı demiştir. Bu böyle olmalıya tahammül edilemedi. Yani sadece devletten kırbaçlanmadı Ebu Hanife. Diğer onu haset edenler de kırbaçladılar onu.
Evet.
Bu kırbaç sözle oldu, ithamla oldu. Diğer alimler samimi bir şekilde tenkit ettiler. Bana göre ümmeti Muhammed'in büyüklüğü, azameti Ebu Hanife'ye itirazlar eden İmam Malik'ten geliyor. Yani iki güneş gibi birbirlerine senin ışığın az, benim ışığım fazla demişler. Bu ümmetin büyüklüğünü gösteriyor.
Evet.
Yani aradan bir asır geçmeden Ebu Hanife gibi bir büyük deha yetiştirmiş bir ümmetiz biz elhamdülillah. Ondan 20 sene sonra onun karşısına dikilecek bir Malik yetiştirmiş bir ümmetiz biz. Bu ümmetin servetidir ya.
Tabii.
Devletin vazifesi nedir? Hakka hukuka riayet ederek, kimsenin kimseye zulmetmesine izin vermeyerek bu büyümeyi sağlamak, bunları sulamaktır yeri geldiğinde. Yani bundan ümmetin zararı yok ki, faydası var. Ondan sonra devletin bir üst kurulu olur. Şura meclisi olur. O da başka bir alimler grubundan oluşur. Onlar otururlar, derler ki filan konuda tıkanıyoruz. Malik'in dedikleri doğru. Malik'in görüşü devletin tercih ettiği mahkeme görüşü olsun. Mecelle dediğimiz olay budur zaten.
Evet, evet.
Osmanlılar son döneminde bunu yaptılar. Muhteşem bir iş yaptılar.
Evet.
Yani baktılar ki ulema geliyor, çoğalıyor, nüfus büyüdü. Kaliteli mahkeme heyeti yetiştiremiyorsun. Doğru dürüst alim olmuyorlar. Ne yaptı? Tercih yapıyor. Bu tercihi de Hanefi fıkhın mezhebinin herhangi bir kitabını alıp tamam resmi kitabımızdır diye yapmadılar. Koydular
evet.
Önüne bütün İslam servetini, mezheplerin hepsini koydular. Bunlar ümmetin ortak malı mı? Evet. Biz de ümmet miyiz? Evet. Bu hepsi bizim mi? Bizim. Dediler. O günkü şartlarda bu uygundur dediler.
Yani Ebu Hanife'nin görüşü uygundur. Şafii'nin görüşü uygundur.
Resmen şunu yaptılar.
Evet.
Biz Avrupa ile savaşan, Avrupa'nın kültür empoze etmeye başladığı bir dönemin Müslümanlarıyız. Bu dönemde biz İslam'dan taviz vermeden, Allah'ın evet. kitabıyla haşa muarız duruma düşmeden, ama bizim görüşlerimizi nasıl ortaya koyarız? 100 meseleden 80'inde Ebu Hanife yetti onlara.
Evet.
20'sinde tıkandılar, geçtiler öbür tarafa.
Evet.
Onlar da bizim çünkü. Biz evet. yani farklı bir şey değiliz ki. Bunu yapan üst kurul ümmete en güzel hizmeti yapan kuruldur. O yüzden Ahmet Cevdet Paşa müştehit miydi bilmiyorum.
Ama
yaptığı iş Ebu Hanife'ye göre kendi zamanının Ebu Hanifeliğiydi.
Öyle deniyor. Yani Osmanlı'nın en önemli hukukçularından birisi, son dönemde yetiştirdiği.
Yani ilmini ölçüp de Ebu Hanife'nin yüzde kaçı yapıyor diye kıyaslayacak olsak sonuç olmayabilir elimizde. Evet. Belki evet. Ebu Hanife'nin tırnağı değildi ama yaptığı iş o zamanda evet. Ebu Hanife'lik bir işti.
Evet, evet, güzel.
Yani Ebu Hanife de rahmetullahi aleyh kalksa onu yapacaktı zaten.
Evet.
Zira Ebu Hanife benim dediklerimin dışında kim bir söze uyarsa cehennemliktir diye bir şey demedi ki. Elinden gelen gayreti gösterdi. Öbür alim de elinden gelen gayreti gösterdi. Ama kalkıp da sen konuşmayacaksın dendiği zaman bu bir zulümdür. Yani bunu şuradan geldik üstadım. Alimlerin resmileşmesi, resmi olmayanlarının da ağzının kısılması bu bir zulüm çeşididir. Bunu İslam devleti de yapsa buna zulüm deriz biz. Nerede kaldı ki laik bir devlette ya da işte Orta Asya'daki gibi laik bile olmayan bir devlette, Kazakistan'da, Türkmenistan'da sistemi henüz oturmamış bir devlette 7 tane 8 tane alime sarık sarıyorsun. Bundan sonra sizin fetvalarınız geçerli diyorsun. Mesela işte Çeçenistan'da görüyoruz.
Evet.
Bir güya ehli sünnet alimi diye büyük bir sarık sardırıyorlar birisine. Adam komünizmi de üzmemek için, işte oradaki sistemi de üzmemek için dinde bulunan sözler söylüyor.
Evet. Hocam zamanımız azaldı. Şöyle toparlasak. Mesela sade insanlar olarak, yani hepimiz böyle özellikle bu zamanda İslami alanlarda çok derin bilgiye ulaşmak imkanı bulamayan insanlar, ya dinle ilişkiyi nasıl düzenlemeli? Orada hani haddimiz içinde nasıl bakmalıyız?
Şimdi üstadım ilişkiye? Bir kere şunu itiraf edelim. Yani hepimiz talebe düzeyindeyiz zaten. Evet. Yani bir tanemiz Allahu Ekber bütün dağları aşmış bir tip değiliz yani. Talebeyiz ama bizden de fenası olabilir. Yani Arapça kaynaklara en azından ben ulaşıyorum mesela.
Evet.
Ben, İmam Malik'in kitabını okuyorum ben.
Evet.
İmam Şafii'nin El-Üm isimli kitabını açıp inceleyebiliyorum. Yani belki bir tık farktır bu diyelim. Bunun altındaki Müslüman insan şehrindeki müftiye uyacak hocam.
Evet.
Bunun lamı cimi yok. Zaten ezan okunuyor, namazda bir değişiklik yok. Oruç zaten tutuluyor. Namazında ya da orucunda bir sorun olduğu zaman kasabasında, şehirde neredeyse müftünün verdiği talimata uyacak. Ne zamana kadar? Müftü abuk subuk bir adam olduğunu anladığı zaman başka müftüye gidecek. Yani tercih yapabileceğiz.
Şu asgari bilgi çerçevesinde mesela hani zarurat-ı diniye diye bir kavramımız da var. Dinin zaruri ölçüleri diyelim. Onu bilmek
temel dinamik.
Onu bilmek gibi bir sorumluluktan da.
Ama bunu bilmeyenin zaten Müslümanlık iddiası ne üstad? Ben her zaman söylüyorum. Burada kaç defa söyledim, tekrar ediyorum. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bir ilmihal kitabı vardı.
Evet.
Diyanet İşleri'nin ilmihali, bir cilt olan.
Evet.
Bir de Diyanet Vakfı'nın çıkardığı bir ilmihal var. Onu kastetme. O uzun, büyük, o biraz akademik o kitap.
Evet.
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ilmihalindeki bilgilere sahip bir Müslüman başka bir sorun çıkarmadıysa cennete gider diye inanıyorum.
İnşallah.
Bunu net söylüyorum.
Evet.
Neden? İman esasları var. Ahlak esasları var. Fıkhın bugün güncellenecek, konuşulacak yüzlerce konusu var. İbadetler var. Efendimizin hayatı var. Yani biz, bir Müslümana o yeter. Ve özellikle not olarak zikretmem gerekiyor üstadım. Bu zarurat-ı diniye dediğimiz zorunlu temel dinamikleri bilmek birinci görev. Bugün Müslümanların ikinci büyük görevi İlmihal düzeyinde olmayan konularla ilgilenmemektir. Bu da bir görev çeşidi. İlgilendikçe batacak Müslüman çünkü.
Bunu da ayrı bir sohbet konusu yapalım.
Yapalım.
Yani ilmihal yapalım düzeyinin ötesindeki konularla ilgilenmek neden problem? Bir başka sohbetimizin İnşallah. Konusu olsun inşallah. Hocam Allah razı olsun. Amin. Teşekkür ediyoruz. Değerli dinleyiciler, İslam'dan hayata ölçülerde Nurettin Yıldız hocamla sohbet ettik. Bendeniz Ahmet Taş Getiren. Dinle ilişkimizi konuştuk. Bence önemli tespitler yapıldı. Faydalanacağını ümit ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Allah'a emanet olunuz efendim.